Ayrım 37, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 321. 7. Bölüm, Antibiyotik Çıkmazı. Tespit, ağrı ne ölçülebilir ne de kıyaslanabilir. Tespit, Türkiye'de 100 reçetenin 35'inde antibiyotik yazılı. Tespit, ağrı kesiciler kolay erişimleri ve masum algılanmaları yüzünden dünyanın en ölümcül ilaçlarıdır. Başlayabilirim. Hoest AG, T.R. Farbenfabrik, Meister Lucius & Co. adıyla 1863'te kurulan bir Alman ilaç şirketi. Uluslararası pazar için adını Farbwerke Hoest AG olarak basitleştirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında endüstriyel güç elde etmek için Almanya'nın kimyasal endüstri grubu IG Farben'in kurucularından oldu. Dipnot, IG Farben'in ana hissedarlarını şöyle sıralamak mümkün. BASF %27.4, Bayer %27.4, Hoest Casella, CFR Birleşik %27.4, Akva %9, CFGE %6.9, CF Walter Der Meer %1.9. 1926 yılına gelindiğinde IG Farben 1.4 milyar mark sermayeli 100 bin çalışanı, bünyesinde Nobel ödüllü bilim adamları olan bir kimya canavarına dönüştü. Uluslararası ortaklıkları oldu. Rockefeller'ın Standard Oil'i, DuPont, Dow Chemical gibi. ABD devleriyle özel temasları sonucu savaş endüstrisinde kullanılacak binlerce ton kimyasal sattı. Ölüm kamplarında 1 milyondan fazla insanı gaz odalarında öldüren zehirli gaz, Zikon B'yi satan şirketti. Saklı Seçilmişler kitabımda ayrıntılı yazdığım için geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarındaki insanlara ilaç denemeleri yaptığı için yöneticileri Nürnberg davasında yargılandı. IG Farben'in 23 başkanının savaş suçu sebebiyle yargılandığı davada 13 kişi mahkum oldu ve hepsi 1951'de Amerikan Yüksek Komiseri John J. McCloy tarafından serbest bırakıldı. Batı'da IG Farben'den geriye kalanlar 1951'de 6 kurucu şirkete, ardından tekrar 3'e bölündü. BASF, Bayer ve Hoest. Hoest AG 7 Aralık 1951 tarihinde Frankfurt'ta yeniden kuruldu. Faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti. Telitromisin, klinik düzeyde kullanılmaya başlanan ilk antibiyotik. Sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılıyor. Ketek ismiyle satışa sunuldu. 1990 yılında çalışmaya başlanan Ketek adlı antibiyotiğin insan üzerinde deneyimi Türkiye, Macaristan, Fas ve Tunus'ta yapıldı. 2001'de Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı ve 3 ay sonra 2001'de satılmaya başlandı. FDA ise 1 Nisan 2004'te onay verdi. Bu onayla ortalık karıştı. Çünkü aynı yıl ABD Kuzey Alabama Bölge Mahkemesi, Ketek ilacının güvenliğini ve etkinliğini 24 bin hasta üzerinde test eden Dr. M. N. Kirkman Campbell'ı 57 aya mahkum etti. Bulguları sahte raporlarla çarpıtmıştı. Ketek ABD'de piyasaya sürüldükten sonra ilacı kullanan birçok kişide bazen ölüme yol açabilen ciddi akciğer hasarı görülmeye başlandı. Yani mesele sadece sık görülen yan etkiler, ishal, bulantı, karın ağrısı, görme bozukluğu ve kusmadan ibaret değildi. 2006'da karaciğere zarar veren 3 rapor ortaya çıktı. FDA ilk etapta ilacın arkasında durmaya çalıştı. Ancak FDA'den bazı araştırmacılar Ketek'in deneylerinin 4000, bazıları 6 aylıktan küçük olmak üzere çocuk üzerinde yapıldığı ve etik olmadığı konusunda uyarılarda bulundu. Şikayetler üzerine 2006 yılında FDA Ketek deneylerinin durdurmasını istedi. Bir yıl sonra da ilaç piyasadan çekildi. Ancak FDA'ya gelen raporlara göre ABD'de 12 kişi Ketek kullanımı nedeniyle yaşamını kaybetmişti. Profesör Andrew C. von Eschenbach, doğumu 1941, von unvanına bakılırsa Alman kökenli asilzade aileye mensuptu. 2006-2009 yılları arasında FDA başkanı oldu. Daha önce Ulusal Kanser Enstitüsü başkanıydı. Yazdım. Time dergisi 2006 yılında Amerikan yaşamına muazzam etki yapan FDA başkanı olarak von Eschenbach'ı dünyayı şekillendiren 100 insandan biri olarak seçti. ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi çok zararlı yan etkileri olduğu yolunda raporlar bulunmasına rağmen ketek ilacını onaylayan FDA'yı 2007 yılında ifadeye çağırdı. Soruşturma sürecinde Eschenbach'ın yalan ifade verdiği ortaya çıktı. Komiteye FDA Başkanı Eschenbach'ın tahkikat sırasında gerçekleri parlamentodan sakladığını açıklayan da FDA yetkililerinden David Ross oldu. FDA'den ilk açıklama 29 Haziran 2006 tarihinde geldi. Ketek prospektüsünde karaciğer yetmezliği yaptığının yazılmasına karar verilmişti. FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Steven Golson, biz ketek kullanan hastalara ve bu ilacı yazan doktorlara karaciğer sorunlarına bağlı şikayet ve belirtilere karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. Bu türden belirti ve semptomlarla karşılaşan hastalar ketek kullanımını kesmeli dedi. Keteğin prospektüsüne uyarı konulmasına rağmen ABD'de bu antibiyotiğin tartışması bitmedi. Son olarak FDA ketek ile ilgili yeniden değerlendirme toplantısı yaptı. FDA İlaç Yan Etki Bölümü keteğin acil olarak yasaklanmasını istedi. Kurum Başkanı Dr. David Graham, keteğin etkinliğinin diğer ilaçlardan daha güçlü veya emniyetli olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. İlacın emniyetine gözü kapalı bakılıyor. Bu gruptaki diğer ilaçlardan çok daha toksik ve derhal piyasadan kaldırılması gerekir dedi. Ketek üreticisi şirket ilacı ABD pazarından çekti. Sonra ne oldu? Başkan Eschenbach 2009 yılında FDA'den ayrıldı. Biyoteknoloji şirketi olan BioTime Inc. yönetim kurulunda görev yapmaya başladı. Aynı zamanda Viamet Pharmaceuticals adlı ilaç şirketinin başkanlığını yürüttü. İlacın zararı sadece size. Gelelim asıl meseleye. Ketek ilacını üreten Sanofi Aventis şirketiydi ama yazının girişinde bahsettiğim Alman Höst AG, telitromisin klinik deneylerine ilk başlayan şirket oldu. Fransız Ron Poulenc ile 1999 yılında birleşerek adını Aventis olarak değiştirdi. Dipnot, birleşmesinde şu olayın etkisi var mıydı? Ron Poulenc, 1997'de İsveç tarihinin en kötü çevre kazasına yol açtı. Kimyasal madde artezyen suya sızdı ve büyükbaş hayvanlara, işçilere, doğaya zarar verdi. Şirket aleyhine ceza davaları açıldı. 2001'de eski Ron Poulenc, İsveç Genel Müdürü suçlu bulundu ve toplam 60 bin dolar cezaya çarptırıldı. Daha sonra 2005 yılında Sanofi ile birleşerek Sanofi Aventis doğmuş oldu. 2011 yılında şirket sadece Sanofi adını kullanmaya başladı. Bu durum biraz ironikti. Çünkü Ron Poulenc, IG Farben'in savaş sırasında el koyduğu tesisler arasındaydı. IG Farben bugün Akfa, Basf, Bayer ve Sanofi adı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. İlaçlar artık sadece toplama kamplarında değil, Türkiye gibi ülkelerde deneniyor. Türkiye antibiyotik pazarı için cennet. Küresel şirketler bunu kaçırır mı? Sanofi 2013 itibariyle Jasmine projesi adıyla Lüleburgaz'da sefalosporin antibiyotik üretim projesini faaliyete geçirdi. Sanofi'nin bu ilçedeki Zentiva fabrikası bünyesinde kurduğu antibiyotik üretim hattından çıkan 250 bin kutu ilacın çoğunluğu iç pazara veriliyor. Bundan önce Sanofi, sefalosporin grubu antibiyotik üretimini İngiltere'de yapıyordu. Karaciğere etkisi sebebiyle ketek tartışması ABD'de devam ederken CHP Ordu Milletvekili rahmetli Dr. İdris Sami Tandoğdu 23 Mayıs 2006 tarihinde TBMM'de sordu. 2004 ve 2005 yıllarında SSK'da telitromisin yani ketek Aventis Pharma adlı ilaçtan kaç kutu tüketilmiştir? Yanıt şu oldu. Ketek 400 mg 2004 yılında 28.060 kutu ve 2005'te ise 483.872 kutu tüketildi. İlacın Türkiye'de satışı 17 kat artmıştı. İlaç ülkemizde halen satılmaya devam ediyor. Evet, antibiyotik konusuna başlayabiliriz. Rockefeller Enstitüsü çalışması. İngiliz Daily Telegraph, 21 Aralık 1943'te Winston Churchill Tunus'ta hastalanınca penisilin hayatını kurtardı diye yazdı. Aslında Churchill ve ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in oğlu Franklin Jr. Roosevelt antibakteriyel sulfonamid ile iyileşmişti. Sulfonamid Almanya'da geliştirildiği için İngiliz gazetesi kendi buluşları olan penisilini yazmayı tercih etmişti. Mesele şuydu. Alman IG Farben grubunun parçası olan Bayer, 1932 yılında bakterilere ve parazitlere karşı kömür katranı boyalarının kullanılabileceğini keşfetti. Ve enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip ilacı Prontosil adıyla çıkardı. 1930'ların sonunda yüzlerce üretici, on binlerce ton kükürt üretti. İlaç insan üzerinde denenmeden satışa sunulduğu için 1937'de felaket yaşandı. ABD'de yanlış hazırlanan eliksir sülfanilamid sonucu yüzden fazla kişi zehirlenip hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nda sülfanamid yara enfeksiyonlarına karşı kullanıldı. Amerikan asker sağlıkçıların ilk yardım çantalarında sülfanamid hapları ve açık yaraların üstüne serpmeleri için pudra sülfanamid vardı. Peki antibiyotik nasıl keşfedildi? Modern tıp tarihi antibiyotiği, penisilini keşfedeni İskoç bakteriyolog Alexander Fleming 1881-1955 olarak yazsa da öncesi vardı. Modern penisilin araştırma geçmişi 1870'lerde İngiltere'de başladı. A. Fleming'in de 1924-1948 yılları arasında çalıştığı Barry Hastanesi'nde Sir John Scott Burden Sanderson 1854-1862 döneminde küf lakaplı kültür sıvısının bakteri üremesi yaratmayacağını gözlemledi. Bu keşif İngiliz cerrah Joseph Lister'ın 1871'de küfle kirlenmiş idrar örneklerinin de bakteri üremesine izin vermediğini keşfetmesine neden oldu. Lister ayrıca Penicillium glaucum adı verilen bir küf türünün insan dokusu üzerindeki antibakteriyel etkisini buldu. Daha sonra Fransız biyologlar Louis Pasteur ve Jules-François Joubert 1877'de antrax basil kültürlerinin küflerle kirlendiğinde başarılı bir şekilde inhibe yani enzimlerin etkisini azaltıcı, geciktirici edildiğini gözlemledi. Çok uzatmadan zamanı atlayayım. Yıl 1928, Alexander Fleming, Staphylococcus bakterisini kültür kaplarında çoğaltırken kapları yıkamadan bir aylık tatile çıktı. Dipnot, Staphylococcus denilen bakteri insanların hem üst solunum yollarında, boğaz ve ağız florasında hem de deri florasında yer alan bakterilerdir. Döndüğünde küflenen kapları yıkarken birinde küfün çevresinde bakteri büyümediğini gördü. Mantardaki bir madde bakterinin çoğalmasını engellemişti. Maddeyi mantardan ayırdı ve küfün saf bir kültürünü geliştirip ona penisilin adını verdi. Asistanı Stuart Braddock enfeksiyona penisilin uyguladı. 3 saat içinde enfekte bölgedeki bakterilerin çoğu kayboldu. Fakat İngiliz Deneysel Patoloji dergisinde 1929'da yazdığı penisilin makalesi hiç ilgi görmedi. Çünkü her ne kadar Fleming doğrudan penisilin ile hasta üzerinde araştırma yapıp tıbbı kullanıma büyük katkı sağlasa da yarattığı penisilinin homojen olmayan safsızlığı ve onu üretme zorluğundan dolayı iyileştirici potansiyeli fark edilmedi. Sonunda Howard F. Florey, Norman Heatley, Ernst B. Shane'den oluşan biyokimyasal araştırma ekibi antibiyotiği geliştirip seri üretimine geçirmesini sağladı. Dipnot: Howard V. Florey 1940'larda öne çıktı. Fleming unutuldu. London Times, mucize penisilin Oxford'da geliştirildi diye yazdı. May Hastanesi'nin başhekimi gazeteye tekzip yazıp penisilini Fleming'in keşfettiğini bildirdi. Gazeteciler Fleming ve Florey ile röportaja gitti. Florey gazeteye çıkmak istemediği için arka kapıdan kaçtı. Fleming muhabirlerle görüşünce gazete resmini basıp onu kahraman ilan etti. Sonuçta Fleming, Florey ve Chain ile birlikte 1945'te Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Ardı geldi. Yıl 1939. Fransız mikrobiyolog René Dubos, Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde biyokimyacı Roland Hotchkiss'in yardımıyla boğaz iltihaplanmasında kullanılan tirotrisin antibiyotik karışımını buldu. Karaciğer ve böbreğe verdiği zarar yıllar sonra ortaya çıktı. Batı'da ilk penisilin 1942'de ABD Boston yangınındaki yaralılarda kullanıldı. ABD'deki küflü bir kavunun mantarı Fleming'in mantarından 200 kat fazla penisilin üretiyordu. Mantar X ışınlarıyla mutasyona uğratılınca 1000 kat fazla penisilin üretti. Penisilin 1945'te 1 milyon hastayı tedavi edecek miktara ulaştı. Yaralı askerlerin yarısından çoğu penisilin sayesinde ölümden kurtuldu. Ama hiç kimse 1946 yılında Guatemala'da bir penisilini test etmek için hayat kadınlarına haberleri olmadan kasıtlı olarak frengi bulaştırıldığını ve 83 kadının yaşamını yitirdiğini yazmadı. Aynı deneyi 1932 yılında siyah erkekler üzerinde denediler. Ya Türkiye'de? İkinci Dünya Savaşı döneminde Trakya'daki kolordu kumandanlarından General Rüştü Paşa hafif bir yüz felci geçirince seyyar hastanede görevli yedek tabip Mansur Pekdeğer komutanın tıbbi kontrolünde fizik tedavisi tatbikine başladı. Ancak tedavi sırasında Rüştü Paşa komaya girdi. Türkiye'de psikiyatri tarihini oluşturan önemli isimlerden Profesör Nazım Şakir Şakar'ın katıldığı konsültasyonda kana karışan enfeksiyon virüsünün damar yoluyla beyine ulaştığı teşhis edildi. Beyin absesi teşhisi Doktor Pekdeğer'in teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı Ali Rıza Artunkal'a duyuruldu. Rüştü Paşa'ya adı pek duyulmamış ilaç penisilin yapılmasına karar verildi. Ama bu o kadar kolay değildi. Yeni ilaç penisilin savaş halindeki ülkeler arasında sır gibi saklanıyordu. Bakan Artunkal acil konuyu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bildirdi ve İngiltere Ankara Büyükelçiliği'nden penisilin ricasında bulunuldu. Kısa süre sonra İngilizler Londra'da ilacın gönderileceğini ve havaalanından aldırılmasını istedi. Havaalanında alınan güvenlik tedbirleri arasında İngiliz askeri uçağı ambalajlı sandığı piste bıraktı. Paket zırhlı bir dik kordonu altında Rüştü Paşa'nın evine getirilip doktora teslim edildi. Ordu Sağlık Başkanı Profesör Nazım Şakir Şakar ve Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Baştabibi Yarbay Profesör Burhanettin Tugan eve çağrıldı. Ambalaj açıldı, çelik bir termos içinde 100 bin ünitelik 5 şişe penisilin çıkartıldı. İlacın tatbiki yapılacaktı, fakat penisilin dozajı ne olacaktı? İngilizlere soruldu, Rüştü Paşa hayata döndürüldü. Penisilenlerin keşfiyle sağlıkta büyük devrim yaşandı. İlk kez bilimsel yöntemlerde üretilmiş olan molekül sayesinde mikroorganizmaların yok edilmesi sağlandı. Artık enfeksiyonların tarihe karıştıkları düşünüldü. Tüm dünyada iyimserlik dönemi başladı. Ancak bu iyimserlik dönemi uzun sürmedi. Birkaç yıl sonra bakteriler penisiline karşı direnç geliştirdi. Evet, insanlığın geliştirmiş olduğu antibiyotiklere karşı bakteriler boş durmadı ve antibiyotikleri etkisizleştiren evrimsel dönüşüm yaşadı. Bakteriler daha sonra geliştirilen antibiyotiklere de kullanılmalarından kısa süre sonra yine direnç gelişimi gösterdi. Dipnot, ne yazık ki parazitler ve virüsler de direnç geliştiriyor. O nedenle antibiyotik yerine parazitleri, virüsleri, mantarları da kapsayacak şekilde antimikrobiyal dirençten söz ediliyor. Bu da önemli bir sorun olmaya başladı. Öyle ki HIV direnci pek çok ülkede önemli sorun hale geldi. Çünkü HIV'e karşı ilaçlar etkisiz kalmaya başladı. Bu nedenle tıpkı bakterilerde olduğu gibi HIV içinde ilaçların direnç ve duyarlılık testleri yapılıyor. Evet, bakteriler antibiyotiklerin baskısı altında evrime uğruyor, yani değişiyor. Antibiyotiğin yetersiz kaldığı süper bakteriler sebebiyle 2016 yılında 700 bin kişi hayatını kaybetti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından yayımlanan rapora göre OECD ülkeleri arasında bakterilerin antibiyotiklere en fazla direnç gösterdiği ülkelerin ilk 3 sırasında 35 civarındaki oranlarla Türkiye, Güney Kore ve Yunanistan yer aldı. antibiyotik direncine bağlı ölüm sayısının 2050'ye gelindiğinde her yıl 10 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Salt ilaç yönetiminin sonucu mu bu? 37. ayrımın sonu. Sayfa 329.